slaytlar gösterip açıkçası bu samimi ortamı bozmak istemiyorum. Çünkü slaytlarda neyi göstereceğiz? İşte donanım haber niye en büyük teknoloji portalı? Kaç kişi çalışıyor? Kaç metrekare alanda çalışıyoruz? Kaç yılından beri kurulduk? Ne yapıyoruz? Bu yaptıklarımız kaç kişi ulaşıyor? Vesaire gibi ilk önce tabii ki şirketi tanıtan bilgiler vereceğim. Ama kısaca özet geçmem gerekirse donanım haber 1999 yılında kuruldu. 2001 yılında da profesyonel hayatına başladı. Profesyonel hayat ne anlama geliyor? Yani parayla çalışan birileri bu sisteme dahil oldu. Maaş almaya başladılar. Ben de sisteme 2004 yılında giriş yaptım ve 10 senedir çalışıyorum. Şu anda genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. CTO olarak Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Türkçe içerikli web siteleri arasında 6. sıradayız. 14 milyon tekil ziyaretçi sayımız var. Tekil ziyaretçi sayısını az çok biliyorsunuzdur. Yani bir internet kafeden 10 kişi dahi girse ya da bir evden 5 kişi dahi girse biz sadece bir kişiyi sayıyoruz. Böylece bir ayda 14 milyon farklı IP sayabiliyoruz. Bizim için gurur duyduğumuz bir rakam. Zaten genel olarak sıralamadaki yerimize baktığımızda da demek ki önemli bir rakam ki sıralamalarda yukarılarda bir yerlerde yer alıyoruz. Bugün neyi konuşacağız? İnternet yayıncılığını, yani bizim 1999 yılından beri yaptığımız şeyi, ama Türkiye'de başlangıcı aslında profesyonel anlamda 96 senesine denk geliyor. 96 senesinde enteresan bir gazete Zaman, Zaman gazetesinin açtığı bir portalla beraber Türkiye'de profesyonel olarak internet yayıncılığı başlıyor. Bundan öncesinde tabii ki bazı atılımlar var. Bazı insanların açtığı kendi siteleri var, okulların siteleri var, ama bu siteleri neden yayın sitesi saymıyoruz ya da internet yayıncılığı anlamında neden tam olarak bir mihenk taşı saymıyoruz, onu söylemek lazım. Burada yayın nedir, ne değildir aslında, belki de bunu öyle bir daha hatırlarsak daha yararlı olacak. Şimdi yayın dediğimiz olay eski tabirle ansiklopedilerle, kitaplarla, dergilerle veya radyo televizyon gibi araçlarla kitlelere ulaştırılmak üzere düzenlenmiş şeylere deniyor. Yani yayının çıkış amacı zaten bunu kitlelere bir şekilde ulaştırmak. Kesinlikle duran bir bilgi olsun diye, bir yerlerde sadece gözüksün diye yapılmıyor. İlk baştaki çıkış amacı zaten bir şekilde bunu bir kitleye ulaştırma amacını taşıyor. Doğal olarak ilk önce yazılı yayınlarla başlıyorlar. Televizyonla, radyoda beraber gelişiyor yayıncılık. Ama 90'larda internetle beraber tamamen şekil değiştiriyor. Çünkü internetle beraber çok hızlı bir şekilde milyonlara ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir lisans almanıza gerek yok. Çok büyük yatırımlar yapmanıza gerek yok. Sadece bir web sitesi açıyorsunuz ve internete bir şekilde bağlı olan kişiler, bu bir şekilde bağlı olan da neyi kastediyorum? Cep telefonuyla olur, bilgisayarıyla olur, tabletiyle olur veya hiçbir şeye sahip değildir. Gittiği bir internet kafeden sadece giriyordur buralara. Bu şekilde ulaşabilen herkese tek tek ulaşıyorsunuz ve derdinizi anlatabiliyorsunuz, bilginizi aktarabiliyorsunuz. Mesajınız varsa bunu iletiyorsunuz ki bu çok önemli bir konu. Son dönemde zaten sosyal medyaya da geleceğiz. Sosyal medyanın bugün bu denli çok popüler bir konu olup dünyayı değiştireceği konuşulmasının sebeplerinden bir tanesi de direkt olarak mesajları kitlelere iletebilme yeteneğidir. Yani orada sadece bir mesaj vardır, bir düşünce vardır ve bu düşünceyi kitleye anında, saniyesinde iletirsiniz ve tepkileri oradan çok hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. İnternet yayıncılığı dedik 90'larda başlıyor ama 2000 yılına kadar aslında geleneksel medyadan çok da büyük farklılıklar taşımıyor. Yani geleneksel medya derken saydık ya, dergiler, kitaplar, radyolar, televizyonlar şeklinde. Çünkü bir web sitesi var, tamam bilgi yer alıyor, mesaj yer alıyor, bir düşünce varsa o yer alıyor ama okuyan insanlar hiçbir şekilde bu düşünceyle, bu bilgiyle etkileşime geçemiyorlar. Kendi düşüncelerini aktaramıyorlar, yorum yazamıyorlar. Yani kısacası söylemek gerekirse şu anki tabirleriyle. Ya da bunu değerlendirip paylaşamıyorlar arkadaşlarıyla beraber. O bilgi orada var. Girip okuyorsunuz bir gazete gibi, bir kitap gibi. Ama orada o şekilde durmaya devam ediyor. Ne zaman ki 2000 senesinde Web 2.0'a geçiliyor, yani interaktivite kazanıyor bu sayfalar, o zaman işte gerçek anlamda şu an bu bilişim çağı, bilgi çağı dediğimiz çağın da başlangıcı sayılır zaten. Bu çağ başlıyor ve insanlar artık yayınlarla etkileşim haline geçmeye başlıyorlar. Kendi düşüncelerini, oradaki düşünceyi, oradaki bilgiyi ekleyebiliyorlar. İşte bu tamamen aslında şu anda bulunduğumuz dünyayı, bulunduğumuz çevreliği şekillendiren olayların başlangıcını tetikliyor. İlk başta tabii ki sosyal medya diye bir kavram yok. Sosyal medya dediğimiz şey forumlar ya da chat panelleri. İnsanlar giriyorlar, chatleşiyorlar. Orada bir düşünce varsa, ki genelde oradaki düşünce arkadaş bulma düşüncesi oluyor, onu gerçekleştirmeye amaçlıyorlar. Ama forumlarla beraber olay daha da farklı bir yere gidiyor. Çünkü forumlarda soru soruyorlar. O soru orada asılı kalıyor. Sürekli olarak birilerinin, yani o sorunun orada kalması için de birilerinin görmesi için bir çaba harcamanıza gerek yok. Bir yatırıma da gerek yok. Üye oluyorsunuz, sorunuzu yazıyorsunuz. Ve insanlar gelip eğer soru hakkında bir fikirleri varsa, o düşünce hakkında bir fikirleri varsa paylaşıyorlar. Siz daha sonrasında bir hafta ya da 10 gün sonra tekrar girdiğinizde insanlar neler paylaşmışlar, size ne gibi yorumlar yapmışlar okuyabiliyorsunuz. Bu aslında şu anki sosyal medyaya çok benziyor ama biz bunları o zamanlar forumlar olarak isimlendiriyorduk ki donanım haberinde bugün bu kadar yükseklerde yer alması, hitlerinin çok olmasının sebebi yaptığımız teknoloji incelemeleri ya da donanım haberleri değil tabii ki. Forumlarımızın çok aktif olması, Google'da artık bir şey yazdığınızda, mesela bugün saçıma ne gibi şekil vereyim yazdığınızda dahi bir şekilde bizim forumlara düşüyor olmanız. Çünkü böyle açılmış bir konu dahi var, gerçekten var. Yani hangi jöleyi kullanayımdan tutun da hangi saç şekliyle sokağa çıkılmalı gibilerinden. Giriyorsunuz ve orada düşünceleri okuyorsunuz. Belki kafanızda yatan bir saç şekli varsa o saç şeklini şekillendirip dışarı çıkıyorsunuz. Diyeceksiniz ki siz donanım haber olarak isimleniyorsunuz, teknoloji portalı izliyorsunuz ama bu içerikler nereden geliyor? Aslında çıkış noktası şu, donanım haberin ilk forumları açıldığında sadece teknik yardım kısmı var. İnsanlar bilgisayarlarla teknolojiyle ilgili bir sorunları olduğunda geliyorlar, yazıyorlar, cevap alıyorlar ve gidiyorlar. Doğal olarak da böyle bir etkileşim o zamanlar olmadığı için yavaş yavaş hitler artmaya başlıyor. Fakat site kurucusu bakıyor ki Gün Oksay, İnsanlar sadece teknik bilgilerini paylaşıyorlar ve başka platformlara gidiyorlar. Çünkü bu teknik sorunları olan insanların aynı zamanda bir sosyal yaşantıları var, bir arkadaş çevreleri var. Tuttukları takım var, düşünceleri var. Bunları da bir yerlerde paylaşabilmeleri lazım. Forumlara ilgili kategoriler açılmaya başlanıyor. İşte spor bölümü açılıyor, araba yarışı bölümü açılıyor. İkinci el bölümlerimiz popülerdir mesela, satmak istediğiniz parçaları satabilmeniz için bu tip bölümleri açıyoruz ve bugünlere kadar geliyoruz. 160'ın üzerinde farklı kategoride, ana kategoride milyonlarca mesaj şu anda forumlarımızda yer almakta ve bu sayı gitgide artmaya devam ediyor. Sadece geçen yıl aktif olarak forumu kullanan kişi sayısı 400 bin civarında ki bu gerçekten bizim mutlu olduğumuz sayı, rakamlardan bir tanesi. Yani bizim için önem teşkil ediyor ve sitemizin de hızlı bir şekilde yükseldiğini gösteriyor. Forumlar bu şekilde geliştiler, geldiler bir yere kadar. Ve bizi de üzen bir şekilde daha sonrasında sosyal medya keşfedildi. Çünkü sosyal medya eğer şu anda bu şekilde olmasaydı biz belki de daha farklı bir yerde olurduk. Medya olarak daha güçlü olurduk. Çünkü herkes forumların dışına çıkamamış olacaklardı. Ama sosyal medya şunu sağladı. Şimdi bir konuda ya da bir sitede bir şeyler yazıyorsunuz. Fakat sonuçta yazdığınız şeyler, sözleşmeler vardır bilmiyorum okuyor musunuz ama o siteye aittir. Yani silme, kaldırma, saklama hakkı tamamen bize ait oluyor. Bu ne anlama geliyor? Yazdığınız şeyler donanım haber çatısı altında oluyor ve donanım habere kazandırıyor gibi gözüküyorlar. Ama bu sosyal medyada aynı olmasına rağmen sonuçta orada kendi kimliğinizle yer alma şansı elde ediyorsunuz. Yani donanım habere yazdığınız şey sanki donanım haberin kendi içeriğiymiş gibi gözüküyorken, çünkü kimse ona Ali mi yazdı, Veli mi yazdı diye bakmaz, donanım haberde buldum diye bahseder. Twitter'da yazdığınız bir düşünceyi okudukları anda diyorlar ki ya bunu Veli yazmış, çok da beğendim. Aynı zamanda bu Veli'nin düşüncesine katıldığım için onu da paylaştım diyorlar. Ve bu sizin isminizin belli bir yere gelmesine, takipçiler kazanmanıza ve tek başınıza bir idol olabilmenize olanak veriyor. Zaten bu düşüncede insanlar o kadar fazla sarmış durumda ki şu anda Twitter'a girin. İşi sosyal medya olsun, olmasın, arkadaş çevresi geniş olsun, olmasın. Fikirleri önemli olsun olmasın ama birçok insan takipçi sayısını arttırma peşine düşmüş durumda. Takipçi sayısını arttırdığında ne olacağını bilmiyor ama bu popüliteden yararlanmak istiyor ve o da diğer insanlar gibi binlerce, on binlerce takipçiye sahip olup bir şeyler paylaştığında o düşüncenin hızlı bir şekilde yayılmasını istiyor. Zaten Facebook'tu, Twitter'dı, iş alana baktığımızda LinkedIn'di, hepsi bu tip şirketler, bu tip platformlar hızlı bir gelişim içine girdiler ve yayılıyorlar. Sosyal medyanın haricinde de bugün günümüzde yayıncılık kavramı birazcık daha şekil değiştirmeye başladı. Diyeceksiniz ki sosyal medyanın daha dışına nasıl çıkılabilir diye. Şimdi sosyal medyada paylaşılan düşünceyle bizim gibi siteleri ayıran bir unsur var. Tamam, bir cep telefonu hakkında iyi veya kötü diye düşünebilirsiniz. Bu sizin teknoloji hakkındaki yorumunuzdur, o cihaz hakkında yorumunuzdur ama bir editör yarım saat 45 dakika boyunca bir video çekip bunu yayınladığında artılarıyla eksileriyle diğer rakipleriyle karşılaştırmalı olarak insanların sunduğunda o bilgi sanki birazcık daha değerli oluyor. Neden diyeceksiniz? Doğal olarak birisi giriyor, sadece bir kişinin kendi şahsi görüşleri var. Bir tarafta ise yüzlerce cihaz kullanmış, sonuç olarak işi bu olan, mesleği bu olan bir adam tarafından yapılmış bir inceleme var. Doğal olarak hala da bu profesyonel içerikler, yani deneyimin üstüne eklenmiş olan bilgi kullanıcılar tarafından dikkatle takip ediliyor ve daha fazla değer veriliyor. Zaten daha fazla değer verildiğinde reklam gelirlerinden anlayabiliyorsunuz. Bugün Twitter'da telefon üstüne düşüncelerini paylaşan insanlar 10 bin, 20 bin takipçiye sahip olsalar bile çok fazla bir gelir elde edemiyorlarken, gelir elde edenleri var bu arada, web siteleri, bizim gibi web siteleri gerçekten ciddi anlamda gelirler elde edip birçok insan çalıştırabilme kapasitesine sahip oluyorlar. Şekil değiştiriyor dedik, nasıl değiştiriyor? YouTube tarzında görsel temalı sitelere gidiliyor. Bunlar sosyal medyanın dışında kalıyorlar aslında, her ne kadar sosyal medyanın içinde gibi gözükseler de. İnsanlar evlerine kurdukları mini stüdyolarda, bizim belki de yüz binlerce lira harcayarak kurduğumuz stüdyolarda yaptığımız içerikleri birkaç dakika içerisinde oluşturup yine bizim ulaşabildiğimiz insanlardan daha fazlasına sunabilir hale geldiler. Yani dijital içerik oluşturmanın kolaylaşıyor olması dijital yayıncılık, elektronik yayıncılığında önünü tamamen açıyor. Tabi burada içeriğin oluşturulma kısmında birçok teçhizat var, birçok teknik var. Bunlardan kısaca bahsetmem gerekirse eğer, şöyle söyleyeyim size. Dijital içerik oluşturma, elektronik yayıncılığa hazır bir şey geliştirmek için tek yapmanız gereken bir cep telefonuna, ses kayıt cihazına ya da bir kameraya sahip olmak. Bunun haricinde ise bir sosyal medyada hesap açıyorsunuz. Bir bilgisayara sahip olmanız aslında çok da gerekli değil. İnternet kafeden de bunu yapabilirsiniz. Ve bunu o sisteme upload ediyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ondan sonrasında ise başlık kısmını eğer doğru doldurduysanız ve o bilgiyi arayan insanlar varsa eğer, insanlara ulaşmış oluyorsunuz, bilginizi paylaşıyorsunuz. Bu şekilde bu işler yürümeye başlamış durumda ve şu anda YouTube'da Türkiye'de sadece oyun oynayıp, bu oyun videolarını insanlarla paylaşıp aylık geliri 4.000-5.000'den üzerinde olan liseli öğrenciler var. Evet, çok garip bir şey. Bu insanların profesyonel olmasına gerek yok. Sadece popüler bir içerik üretiyor. Dijital bir içerik üretiyor. Bunu elektronik yayıncılığın nimetlerinden yararlanarak YouTube'a yüklüyor. YouTube'da bir kanalı var. Takipçiler elde etmiş durumda. Ve artık o platformun ona sağladığı reklam gelirleriyle hayatını idame edebilecek hale gelmiş durumdalar. Kısacası şunu söyleyeyim. Eğer siz de bir gün bir yayıncı olmak istiyorsanız zaten aslında şu anda halihazır bir yayıncısınız. Çünkü bir sosyal medya hesabınız vardır. Zaten bir şeyler paylaşıyorsunuzdur. Tek yapmanız gereken paylaştığınız şeyleri bir yere odaklamak. Yani bir yayıncı olacaksınız ama ilk önce bu yayının ne amacı taşıyacağını seçmeniz lazım ki insanlar da o yayına o amaç doğrultusunda gelsinler veya bir kitle toplayabilin. Çünkü çok genel dağınık düşüncelerin yer aldığı bir yayında birden fazla düşünce ve konu birbirinden bağımsız şey olacağı için bir kişiyi yakalasanız dahi o kişinin bir daha siteye girme olasılığını düşürmüş oluyorsunuz. Sadece oyun oynayan lise öğrencilerinden bahsettik. Bu insanlar sadece oyun oynadıkları için oyunla ilgili birisi kanallarına geldiği zaman YouTube kanallarına çıkmıyor. Çünkü zaten bir sürü oyun içeriği var. Bunları orada görüntülemeye ve kullanmaya devam ediyor. Bu şekilde o kişi de kazancını arttırarak, kullanıcı izlenme sayılarını arttırarak yoluna devam etme fırsatı yakalamış oluyor. Biz Donanım Haber olarak peki burada bu kadar etrafımızda kolay içerik oluşturma teknolojileri yaygınlaşmışken, insanlar evlerinden içerik oluşturup internete gönderebiliyorken neler yapıyoruz? Bizim de burada yapmaya çalıştığımız şey şu, forumlarımızda ve teknoloji odaklı bir yayın olduğumuz için yayınlarımızda olabildiğince objektif olup, elimizdeki gücü kullanıp çok daha fazla cihazla karşılaştırma ve yorumu kullanıcı iletmeye çalışıyoruz. Aslında bakarsanız belki bundan 5 sene sonra bizim de çok fazla bir önemimiz kalmayacak. Teknoloji sitesi olarak belki değerimiz düşmüş olacak ama forumlarımız yüksek bir yerde olacak. İnsanlar zaten gerekli olan bilgiye YouTube'dan, Twitter'dan, Facebook'tan ulaşabiliyor olacaklar. Bizim de burada tek yapmamız gereken şey, yapmaya çalıştığımız şey, içerik kalitemizi arttırıp sadece içerik kalitemiz yüksek olduğu için insanları tutmaya çalışmak ki şu anda başarılı olduğunu görebiliyoruz. Ama alt tarafta taban oldukça hızlı bir şekilde geldiği için sizin gibi genç arkadaşlar sürekli olarak bu işe merak sarıp ilgilenmeye başladıkları için tabii işimiz zorlaşıyor. Bu da aslında hoş bir şey. Sonuçta işiniz ne kadar kolaysa bir yerden sonra o kadar monoton oluyorsunuz ve ürettiğiniz içeriğin kalitesi düşüyor tabii ki. Bu yarış bizim için keyifli ama bir o kadar da dediğim gibi şirketlerin geleceğini şekillendirmesi açısından da değişik bir durum. Bilmiyorum içinizde ben bir ileride elektronik yayın şirketinin başına geçeceğim, yayıncı olacağım diyen var mı hiç? Hani bu salonda. Ne bileyim bir programlama üstüne yayın yapmak ister, bir blog açmak ister. Herhangi biri var mı? İşin garip tarafı elektronik yayıncılık üstüne konuşuyoruz ve dinleyenlerin hiçbiri elektronik yayıncılıkla ilgilenmiyor. Bu da tabii ki farklı bir şey. Evet şimdi bizim Donanım Haberi olarak yaptığımız bir olay vardı. Belki de insanları oradan yakaladık diye düşünüyoruz daha fazlasıyla. Şimdi YouTube çok fazla popüler olmadan öncesinde biz video incelemelere başlamış bir siteyiz. 96 yılında bizim ilk video incelememiz yayına girdi. Bu demek oluyor ki aslında şu anda Türkiye'deki diğer içeriklere baktığımızda Türkiye'nin ilk video incelemesini de biz yapmış oluyoruz. Ve ilk yaptığımız video incelemeden bu yana en büyük eleştiri bize uzun incelemeler yapmamız konusundaydı. Biz yarım saati aşan, 45 dakikayı bulan, 1 saati bulan incelemeler yapıyorduk ve bize gelip sürekli şu soruluyordu. Ya siz bu kadar içerik üretiyorsunuz, internet sonuçta hızlı tüketimin olduğu bir yer, gerçekten izleniyor musunuz diyorlardı. Yani insanların televizyon dışında bilgisayar başında oturup internette tüketilen bir içeriği 45 dakika, 1 saat boyunca izlemeyeceği düşünülüyordu. Biz de izleniyor diyorduk çünkü alttaki yorumlara baktığımızda videonun 45. dakikasındaki bir hatamızın bizim yüzümüze vurulduğunu görebiliyorduk. Ya da sonunda söylediğimiz bir sözle ilgili bir başka yorum görebiliyorduk. Bu da insanların zaten izleyip sonuna kadar ve dikkatli bir şekilde izleyip dönüşler yaptığını gösteriyordu ki bugün artık işin suyunu çıkartmış durumdayız. 2 saatlik videolarımız da var, 1,5 saatlik videolarımız da var ve sektörü de oraya çektik. Şu an bizi eleştiren insanlar da 45 dakikadan aşağı video yayınlamamaya başladılar. Çünkü zaten bir şeyin hakkını vermek istiyorsanız, eğer bir insanın o konuya ilgisi varsa, televizyondan da gitgide gençlerin uzaklaştığı düşünüldüğünde webde uzun içeriklerin çok rahat bir şekilde, net bir şekilde izlendiklerini de söyleyebiliyoruz. Tabii ki dijital yayınla geleneksel medyayı ayıran en önemli şey kullanıcıların etkileşimi dedik. Burada dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de eleştirilere açık bir platform oluşturmak zorunluluğunuz. Çünkü eğer eleştirilere açık bir platform değilseniz, yaptığınız insanlar eleştirdiğinde onları sindiriyorsanız, siliyorsanız, sansürlüyorsanız bu yorumlarını, günün sonunda bu kullanıcılar zaten sizin platformunuza gelmek istemiyorlar. Çünkü platforma gelip aslında sizin incelemenizi izlemelerindeki nedenlerden bir tanesi de altına o incelemeden öğrendiklerini yazmak istemesi veya sizde tezat bir düşünceye sahipse bunu belirtmek istemesi kullanıcının. Bu hakkını elinden almamanız gerekiyor. Bu hakkı onlara sunmaya devam ettiğiniz sürece de bir şekilde size bağlılıkları artıyor. Çünkü sizi eleştirdiklerinde de oradasınız. Sizi övdüklerinde de oradasınız. Bir şekilde anlıyorlar ki olayın objektif ve yararlanabilecekleri bir içerik ve eleştirinin var olması da sizi de tabii ki dürüst olmaya zorluyor. Bu bir gerçek. Medya kuruluşlarında bugün gazetelere baktığınızda, dergilere baktığınızda yayınların çok dürüst mü, yanlı mı olup olmadığını çok tartışamıyoruz. Doğru değil mi? Bir gazeteyi okuyorsunuz ama altına bir yorum yazabiliyor musunuz diğer o gazeteyi okuyanların görebileceklerini? Yazamıyorsunuz. Sadece web tarafında bunu yapabiliyorsunuz ki web tarafında da köşe yazarlarının yazdıkları yazının altında yorumlar kapalıdır. Çünkü köşe yazarları bir düşünceyi, bir görüşü simgelerler. Kullanıcılar o düşünceyi simgeye yönlendirmek isterler. Ama alttaki eleştirilere kapalı olması konunun aslında bu işin belki de çok da dürüst yapılmadığının bir göstergesi olsa gerek ki kullanıcıların artık son dönemde köşe yazarlarının yazılarına da çok fazla önem vermediklerini görüyoruz. Çünkü toplumsal olaylarda bile köşe yazarlarından daha çok sosyal medya üzerinde arkadaşlarının tepkilerine bakıp ona göre konum almaya başladılar. Köşe yazarlarının yazılarından daha çok olayların içindeki insanların görüşlerini paylaştılar. Twitter, Facebook hesaplarına takip etmişsinizdir. Siz de büyük ihtimalle son dönemde yaşadığımız birçok toplumsal olayda arkadaşlarınızın paylaştıkları şeyler sayesinde konu hakkında bir düşünce sahibi olmuşsunuzdur ya da fikir sahibi olmuşsunuzdur. Ben köşe yazarlarından bugüne kadar herhangi bir şey öğrenmedim ya da içerik konusunda da açık söylemek gerekirse yazdıklarına çok güvenemiyorum. Çünkü altlarında bir eleştiri yok. Yani karşıt bir görüşe yer yok. Bu yüzden elektronik yayıncılıkta bence en önemli şey ve atlanmaması gereken şey kesinlikle ve kesinlikle ziyaretçilerin görüşlerine izin vermeniz, siz de aynı düşüncede olsalar da olmasalar da bu düşünceyi paylaşacakları bir platform sunmanız onlara, yoksa kaybeden tarafta olursunuz. Çünkü diğer platformlar bunu hızlı bir şekilde yapmaya başlamış durumdalar, hızlı bir şekilde destekliyorlar ve destekledikleri sürece de ziyaretçi sayılarını arttırmaya devam edecekler. Dedik ki dijital medya, içerik oluşturma, bir de bunun aslında bir zorlu kısım var, ziyaretçi kısmı. Ziyaretçi kısmından baktığımız zaman olaya, işin değişen yüzünde şöyle bir tutum var. Aslında ziyaretçilerin hepsi aşağı yukarı bir yayıncı olmuş durumdalar. Çünkü sosyal medyada bir şeyler paylaşıyorlar. Sizin forumlarınıza giriyorlar, konularınızın altında bir şeyler yazıyorlar. Ve bazen yazdıkları yorumlar çok fazla beğenilip, en beğenilen yorum olduğunda bu gösteriyor ki, düşüncesi aslında birçok insana da yön gösterici özellik kazanmış oluyor. Çünkü bizim yüz binlerce izlenen bir incelememizin altında en beğenilen yorum da en az 10 bin, 20 bin defa bir başkası tarafından okunuyor. Yani o kişinin de yazdıkları bizim incelememizin verdiği mesaj da kadar en az önem taşıyor. Bu yüzden de ziyaretçiler de yavaş yavaş aslında yayıncılarla eşit konuma gelmeye başlamış durumdalar. Yani yayıncı ve ziyaretçi kavramı artık o aradaki çok ince çizgiyi de kaybediyor. Herkes yavaş yavaş eşitleniyor. Yani burada sadece sizin elinizde olan bir şey var yayıncı olarak. Platformu ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Ama ziyaretçinin de zaten kendi platformu var. Kendi sosyal medya hesabı var. Ve o tarafta istediğini yapmaya devam ediyor. Son dönemde firmalar da baktığımızda zaten yayın kuruluşlarıyla çalışmanın yanı sıra kullanıcılarla da çalışmaya başladılar. Çünkü ürünlerini direkt olarak kullanan kullanıcıları ürünleri yollayıp onların görüşlerini sosyal medyada paylaşmalarını istemek çok büyük etkiler yaratmaya başladı. Viral reklam üstüne eğitilen öğrenciler tanıyorum ben. Bilmiyorum hiç böyle bir grupta yer alan oldu mu? Viral reklam üstüne bir firma tarafından hiç eğitildiniz mi? Eğitilmemeniz güzel bir şey. Çünkü bu işin parçası olduğunuz zaman insanları yanlış yönlendiren kişiler arasına giriyorsunuz. Şimdi yayıncı ile kullanıcı arasındaki ince çizgi gittiğinde, herkes bir yayıncı haline aldığında orada işte ipler şöyle kopuyor. Yayıncının bir kimliği var, bir adresi var. Yani bu sabit dükkanda satış yapan ticarethaneye benziyor. Ürününüz bozulduğunda o kişinin dükkanın nerede olduğunu biliyorsunuz ve ona gidip o ürünü teslim etme şansınız var. Fakat bir kullanıcı yayıncı gibi davranmaya başlayıp takipçiler kazanmaya başladığında ve hile yapıp yanlış incelemeler, yanlış bilgilerle farklı görüşleri size aktarmaya başladığında, ticari görüşleri, sizin aslında ürün iadesi yapabileceğiniz bir yeriniz çok kalmıyor. Yani kullanıcı incelemesi diye güveniyorsunuz, çok daha ciddi bir güven sağlıyorsunuz ona. Çok araştırma da yapmak istemiyorsunuz. Çünkü o da bir kullanıcı olarak görüyorsunuz, sizden biri. Sonuçta biz ticarethaneyiz ya, biz yanlış yayın yapabiliriz ama bir kullanıcı yapmaz diye düşünüyorsunuz. Halbuki o kullanıcı da bir firma tarafından eğitimini almış ve viral reklam yapmak üzere o yayını, içeriği yayına sunmuş bulunuyor. Bu da dediğim gibi çok fazla insanın kandırılarak yanlış ürünlere yönlenmesini, hatalı cihazlar satın almasını, yanlış fikirler sahip olmasını sağlayabiliyor. Hatta bazı videolar görürsünüz, özellikle son dönemde çok fazla olmaya başladı. Cep telefonu çıktıktan sonra düşüş testi videoları görürsünüz internette. Birçok düşüş testi yapılır. Düşünce kırılıyor mu, kırılmıyor mu diye. Düşüş testinin hiçbir şekilde bilimsel gerçekliği yoktur ya. Zaten bilimsel bir gerçekliği olsa, inanın bunu üretici firmalar yaparlar ve çoktan bir sertifika, bir standarda bağlayıp ürünün yanında düşüş testinde kaç aldığını kullanıcıya bildiriyor olurlardı. Ya da Avrupa Birliği diyorum çünkü bu regülasyonlar konusunda oldukça başarılılar. Böyle bir kanun çıkartırdı ve ürünlerin yanında düşüş testi puanları yer alırdı. Düşüş testi kesinlikle kullanıcının sürekli olarak aynı şekilde tekrarlayabileceği bir iş olmadığı için çok gerçeklik sağlamaz. Ama internet neden düşüş testi videolarıyla kaynamaya başlar çıkar çıkmaz? Birçoğu, bu garip gelecek belki ama, rakip firmalar tarafından yapılır bunların. Yani eğer bir iPhone'un kırıldığını görüyorsanız bilin ki arkasında diğer üreticiler vardır. Eğer bir Samsung'un kırıldığını görüyorsanız düşüş testi ardından, arkasında başka üreticiler vardır. Çünkü ben bu işin içinde 10 yıldır profesyonel olarak bulunuyorum ve düştüğü zaman kırılmayan cihaz çok az gördüm. Düşüş şekline bağlı tabii ki, yumuşak bir yere düşüyordur, kırılmıyordur. Köşesi denk geliyordur, direkt tuzla buz oluyordur cam. Arkası denk geliyordur, hiçbir şey olmadan kullanmaya devam edebiliyorsunuzdur. Dediğim gibi yani bunun bir testi yok ama ürün çıkıyor. Hemen ardından yüzlerce video YouTube'a yükleniyor ve insanlara sunuluyor. Ve insanlar forumlarda bunları paylaşıyorlar. İşte şu telefon düşmüş, kırılmamış. Kendin dene bir de. Yani al eline, at telefonu, bakalım kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Ama kendisi cesaret edemiyor. Sadece onun güveniyle yaşıyor. Kırıldığı zaman da inanın bana gidip oraya yorum bile yazmıyor. Ya sen kırılmıyor dedin ama kırıldı diye. Çünkü geri döneceği bir yer yok. Aklında bir yer yok. Aramadan gitmiş oraya ama bir ticari dükkan olmadığı için orası. Bir sabit çatısı olmadığı için hatırlamıyor bile kimden gördüğünü. O düşüş testinde kırılmayan telefonu. Ama aynısını ben demiş olsaydım, inanın bana her yerde ekşi sözlük dahil ne yanlılığımız kalırdı, ne dolandırıcılığımız kalırdı. Yorumların altı şişerdi. Bu siteye güvenmeyin denirdi. Ve sadece bir incelemeden dolayı artık ne yaparsanız yapın hiçbir zaman kullanıcı kazanamazdınız. İşte kullanıcıların yayıncılık anlayışıyla bizim gibi profesyonel anlamda bu işi yapanların arasındaki çizginin kaybolması yine aslında kullanıcıya zarar olarak geri dönüyor. Bu yüzden bizim her zaman tavsiyemiz, bizi dinleyin, evet, bizim rakiplerimizi de dinleyin. Sonuçta ben tek yayıncı değilim teknoloji alanında yayın yapan. Aynı zamanda kullanıcıları da dinleyin ama en sonunda mutlaka siz kendi düşüncelerinizi edindikten sonra o yönde hareket edin. Nasıl kendi düşüncenizi elde edeceksiniz? Şu anda tek bir avantajınız var. bir elektronik mağazaya gidip cihazı test edin. Ya da kendiniz bir şekilde teknik verileri öğrenip araştırın. Yoksa başkasının sözüyle ürün aldığınızda inanın bana sonu çok büyük bir olasılıkla hayal kırıklığı oluyor. Bir başkası her zaman bu profesyonel bir editör dahi olsa ister istemez kişisel yorumlarıyla o cihazı yorumluyor. Ve sonunda iyi veya kötüyü aslında kendisi için iyi veya kötü olarak size sunuyor. Ve doğal olarak da siz günün sonunda eğer sadece bir kişinin sözüyle ürün aldıysanız eğer ve o kişiyle zevkleriniz uyuşmuyorsa tabii ki hüsrana uğramış oluyorsunuz. Donanım haber olarak en son yaptığımız şey ise aslında biz interneti televizyona hep rakip olarak gördük ve geleneksel medyayla çalışmayacağımızı açıkladık ama şu anda bir televizyon programı da yapıyoruz ve televizyon programında yapmaya çalıştığımız olay şuydu. Bir internet içeriğini olabildiğince saf bir şekilde televizyona taşımaya gayret ediyoruz. TV2 yetkilileri sağ olsunlar burada bize yardımcı oldular çünkü RTÜK diye bir kuruluş var biliyorsunuz ve bu kuruluş haklı olarak televizyon ekranlarından kullanıcılar çok fazla yanlış yönlendirilmesinler diye her ne kadar bal reklamları, saat reklamları ve telefon reklamlarıyla kullanıcı olabildiğince kazıklanıyor olsa da teknoloji programlarına ve benzeri haber programlarına inanılmaz regülasyonlar uyguluyor. İnanılmaz kuralları var, filtrelemeleri var ve bir teknoloji programında düşünün telefondan bahsediyorum logosu buğulu. Yani yeni bir çıkmış telefon onu göstermeye çalışıyorsunuz ama kullanıcı hangi telefonu çıktığı konusunda çok fazla fikir sahibi olamıyor. Çünkü biz Samsung Galaxy S5 bile diyemiyoruz. En fazla bir kere Samsung kelimesini kullanabiliyorsunuz. Samsung'un yeni telefonu böyle diyebiliyorsunuz. Bir de laf arasında ağzınızdan kaçarsa onları genelde cezalandırmıyorlar. Galaxy'nin yeni modeli falan diyebiliyorsunuz. Ama şimdi TV2 ile beraber bunu deniyoruz televizyonda. RTÜK ne kadar esneyebilir? Ona bakıyoruz. Tabii ki esnemediği noktada keseceği ceza sonunda büyük ihtimalle programa son vereceğiz. Çünkü cezaları gerçekten oldukça fazla. Ama şu an oldukça fazla esnetmiş durumdayız. Konuklarımızla beraber yeni ürünlerini konuşabiliyoruz. Biz yeni ürünler çıktığında az çok markalarını söyleyebilmeye başladık. Hala daha buğulu şekilde görüntüler ekrana geliyor olsa da onları da birazcık daha anlaşılır halde sunuyoruz ki kullanıcınızdan ne çıkmış ne bitmiş bunu görebilsin. Tabii ki televizyonda eleştiri yapamıyorsunuz. Öyle bir dezavantajı var. Bunu unutmayın. RTÜK'ün kuralları gereği herhangi bir ürünü arkadaşlar kötüleyemiyorsunuz. Bu yüzden araba incelemelerini dikkatli izlediyseniz eğer hepsinin diz aralığı geniştir arka koltuklarda. Bagajı yeterlidir. Tatile gittiğinizde bavullarınızı koyabilirsiniz. Ve çok konforlu bir sürüş sunuyorlardır. Yani bunu 30 bin liralık araba da yapıyor, 150 bin liralık araba da yapıyor TV programında. Ama onların da elinde olan bir şey yok. Bu yüzden hani buradaki en azından salondaki arkadaşlara şunu söyleyeyim. Televizyon ekranlarında iyi denen şeyleri siz yine de bir araştırın. Ondan sonra edinin diyorum. Evet, son olarak gelmek istediğim yerde sizlere söylemek istediğim şey şu. Hepinizin birer sosyal medya hesabı vardır büyük ihtimalle. Aktif bir şekilde kullanıyorsunuzdur. Sosyal medya hesapları her ne kadar sizin için hani gündelik hayatınızı paylaştığınız yerler olarak gözükse de aslında hepinizin bir yayın birimi o ve yayınladığınız şeyler gelecekte karşınıza çıkacaklar. Bir konuda paylaştığınız düşünce yarın öbür gün bir işe giriş kısmında dahi size engel olarak dönebilir. Neden dönebilir? Çünkü her ne kadar demokratik bir ülkede yaşıyoruz desek de hepimiz kendimizden de örnek verebiliriz. Farklı düşünceleri çok açık insanlar değiliz. Bu yüzden de Facebook hesaplarınız, Twitter hesaplarınızda gerçekten savunmadığınız şeyleri paylaşmayın. Yani bu gerçekten savunmadığınız şeyler derken bir yayın yapıyorsunuz orada. Bir yayın yapıyorsanız bir amacınız olsun. Oradaki gerçekten siz olun ve gerçekten katılıyorsanız o düşünceyi paylaşın ki en azından ileride karşınıza çıktığında sizi engellediğinde bir şeyden dolayı çok üzülmeyin. Çünkü sonuçta savunduğunuz bir düşünceyse bu savunuyorsunuzdur sonuna kadar ve bu tip şeylere de güler geçersiniz. Ama gerçekten savunmadığınız bir şeyden dolayı popüler olduğu için onu paylaşırsanız ve ileride sonunuzda yani sonuç olarak size engel olarak bu dönüş yaparsa inanın bana çok üzülürsünüz. Biz yayın hayatımızda birçok basın kuruluşunda çalışan arkadaşımızın paylaştığı ama arkasında duracak maddi gücü veya iradesi olmadığı için daha sonrasında mesajlarını sildiğini gördük bu sosyal medyalarda ve silmelerine rağmen de işlerinden atıldılar. Bu kötü bir durum. Bunu neden söylüyorum? Bu örnekleri görüyoruz ve size son olarak hani bir dijital ortamda yayın yapan bir kuruluşun genel yayın yönetmeni olarak da şunu söylüyorum. Unutmayın hepiniz bir yayıncısınız aslında. Sosyal medyada paylaştığınız gerçekten yani yayın anlamında bir değer taşıyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle arkasında durabileceğiniz şeyleri paylaşın. Sakın hani şey demeyin ya, bu adam nereden geldi şimdi, bize niye böyle öğütler veriyor, ne demek istiyor ki diye. Sonrasında gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. En azından gerçekten savunduğunuz şeyleri paylaşırsanız, dediğim gibi savunuyorsunuzdur ve savunduğunuz şey sonunda da dediğim gibi zarar görmezsiniz bence. Yani en azından karşıt görüşlü biriyle karşılaştığınızda da ona karşı savunmaya devam edersiniz en azından. Ve sizin için çok üzücü bir durum oluşmaz. Benim konuşmam bu kadar. Bundan sonrasında eğer bizim yaptığımız işle ilgili, konuştuklarımla ilgili, merak ettiğiniz elektronik cihazlarla ilgili sorular varsa onları da cevaplayabilirim. Bilmiyorum, sorusu olan var mı? Hatta mikrofon falan almasına da gerek yok. Direkt yöneltebilir sorusunu da. Herhalde soru sormak isteyen de yok. Benim merak ettiğim şey var. Ben sorayım. Var mı? Evet, varmış.
İnternet yasakları hakkında ne düşünüyorsunuz?
İnternet yasakları hakkında aslında ben bir söyleşi programında görüşlerimi açıkladım. O dönem inanılmaz fazla eleştiriyle karşılaştık. Bayağı bir eleştiri aldık. Şunu söyleyeyim. İnternet yasakları, şu son çıkan yasal düzenleme aslında kağıt üzerinde hepimizin gelecekte karşılaşabileceği çok ciddi konular konusunda bizi güvence altına alıyor. Yani kağıt üstünde yazanlarla ama. Şimdi biliyorsunuz, kağıt üstünde yazanla uygulanan genelde farklı oluyor. Mahkemenin verdiği kararın uygulanmadığını görebiliyorsunuz bazen. Ya da bir siyasi biri sadece bir şey istedi diye birilerinin yerlerini değiştirildiğini görebiliyorsunuz. Yani kağıt üzerinde bir şeye iyi demek, bunun çıkarılış amacının ya da iyi amaçlar için kullanılacağının garantisi olmuyor. Ben hala daha şu son yasal düzenlemenin kağıt üzerinde iyi olduğunu düşünüyorum. Yani öbür gün hepimiz artık dijital içerikler saklıyoruz. Bazı özel görüntülerimiz bir sosyal medyada, sitesinde ya da kanalında yayınlanmaya başladığında bu yasadan yararlanacağız ve bu yasa sayesinde çok hızlı bir şekilde o içeriğin sansürlenmesini sağlayabileceğiz. Sansür kelimesini kullanıyorum ama sansür kelimesi gerçekten özel hayatın gizliliğini korumak içinse eğer, ve ben kendi açımdan baktığımda bence bazen gerekli olabiliyor. Hiç bir resminizi veya içeriği, size karşı olan bir içeriği sosyal medyada bir siteden sildirmeye çalıştınız mı? Nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Şikayette bulunuyorsunuz. Şikayette bulunuyorsunuz ama kesinlikle o şikayette bir dönüş olmuyor. Çünkü sosyal medyadaki içerik kollayıcılar o içeriğin sadece bir kişi tarafından, iki kişi tarafından şikayet edilmesini çok önemsemiyorlar. Konu da şu, her içerik şikayet ediliyor çünkü ve belli bir oranın, onlar için binlerce şikayetin gelmesi lazım ki o konu tarafından ilgilenebilsinler. Siz ne yapıyorsunuz? Görüntüleri alıyorsunuz, içerikleri kaydediyorsunuz. Bilişim suçları kısmına bir başvuru yapmak için savcılığa gidiyorsunuz, dilekçe veriyorsunuz ve savcıya durumunuzu iletiyorsunuz. Sıranız geldiğinde, artık hangi gün gelirse, dilekçeniz işleme konuyor. Savcı, Bilişim Suçları Şubesi'nden konuyla ilgili bilgiyi istiyor. Sizin hala özel görüntüleriniz orada, belki özel sırlarınız orada, belki size karşı gerçekten çok ciddi bir hakaret var ailenize karşı. Hala da orada durmaya devam ediyor. Daha sonrasında bu kişilerin IP adresleri savcılığa iletiliyor. Bir dava süreci oluyor. Davalı taraf çağrılıyor. Davalı taraf ne oluyor? Sosyal medya şirketi oluyor. Sosyal medya şirketi tabii ki davalara katılmıyor. Davalara katılmadığı için siz bu süreci kazanıyorsunuz ama bu süreç yaklaşık olarak bir ay ile iki ay arası sürebiliyor. Bu tabii şanslıysanız olabilecek bir süre ve iki ayın sonunda belki de sizin için çok mahrem olan görüntüler ancak o zaman filtrelenebiliyorlar. Şu anki yasaya baktığımızda ise siz gidiyorsunuz, TİB'e başvuruda bulunuyorsunuz, şahsi olarak başvuruda bulunuyorsunuz ve TİB başkanlığı 4 saat içinde buna bir tedbir getirebiliyor ve tedbir sonunda da o siteye erişim engellenebiliyor. Ki eğer sizin gerçekten mahrem görüntüleriniz internet sitesindeyse zaten hani bir kaçarı yok bunun, o tedbir oraya gelecek demektir. Daha sonrası ise mahkemeye gidiyorsunuz ve mahkeme 48 saat içinde kararını açıklıyor. Yani şimdi ben burada soruyorum sizlere, kağıt üstünde yazanlar bunlar. Kağıt üstünde yazdığıyla sizce bir zararı var mı? Sadece mahrem görüntüler için geçerli bu. Yani bu konuda bir fikri olan var mı? Yani siz gerçekten böyle bir durum yaşadığınızda bu iki aylık süreci mi yaşamak istersiniz? Sonucunun ne olacağı çok belli olmayan. Yoksa 4 saat içinde bu içerikleri kaldırabilmek mi istersiniz? Mesela soruyorum.
4 saatlik tabii.
Tabii ki 4 saatliği seçersiniz. Ben de onu seçerim. Ama şimdi şöyle bir durum oldu. Uygulama öyle olmadı ama şimdi uygulamanın yanlış olması yasanın yanlış olduğu anlamına gelmiyor ya da uygulamaların yanlış olması. Yani birçok uygulama yanlış. Benim ailemden de bazı fertler 10 yıl süren davalar sonunda suçsuz bulundular mesela. Dediler ki görevi iade edilmesi gerekli. Çünkü haksız yere alınmış. Çünkü bir siyasi sürtüşmeden dolayı haksızlığa uğradılar ve görevlerinden alındılar. 10 sene boyunca ülkenin çeşitli yerlerini sürdüler. O zaman ne AKP vardı başımızda, ne başka bir bu dini öğelere sahiplenmiş bir parti vardı. Bildiğimiz bu sağ partiler vardı ama isimlerini söylemek istemiyorum. Ben çok parti işlerine, siyasete girmek isteyen biri değilim. 10 sene boyunca bütün ülkeyi gezdirdiler bu kişilere. 10 senenin sonunda da mahkeme ne dedi biliyor musunuz? Siz hatalı bir şekilde görevden alınmışsınız. Sizi görevinizi iade etmemiz lazım dediler. Ama görevi iade etmek istedikleri adam zaten emekli olmuştu. Yani uygulamalar zaten bu ülkede yıllardır yanlış. Yani bir yerinden tutulur bir kısmı kalmamış. Siyaset her zaman yargıya bir şekilde bir şey yapmış, müdahalede bulunmuş durumda. Hani bunları söyleyecek bir şahsiyet de değilim çünkü benim işim bu da değil. Ben teknolojiyle ilgili bir insanım ve elektronik yayıncılık yapan, teknoloji üstüne bir yayın yapan bir sitede genel yayın yönetmeniyim. Ama şunu söyleyeyim size özetle. Şu anki uygulamaların hepsi yanlış, bence yanlış. Çünkü insanlar yargı kararlarına uymuyorlar. Yargı bir karar vermiş durumda ve en azından bu karara saygı gösterip sonrasında sonuç çıkmayacak olsa bile en azından bir ifadeye gitmeleri lazım, bir istifa etmeleri lazım. Ne bileyim buna benzer bir şeyler yapması lazımlar diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Ama bunların hiçbiri olmuyor. Doğal olarak siteler kapatılıyor. Sitelerin kapatılma gerekçelerine baktığınızda ise farklı gerekçeler var. Mesela YouTube'un kapatılma gerekçelerinden bir tanesi Atatürk'e hakaret videosu içermesi. Biliyorsunuz seneler evvel de bu içerikten dolayı kapatılmıştı ama şu anki kapatılma amaçlarından bir tanesi Atatürk'e hakaret videoları içermesi. Bu yüzden hala daha kapalı kalmaya devam ediyor mesela o içerikler devam ettiği için. Gibi gibi yani bu konuş bitmez bir durum ama dediğim gibi yasa kağıt üzerinde bence bireyleri koruma açısından önemli bir yasaydı. Geçmesi bence iyi oldu. Böyle söylediğim zaman çok fazla eleştiriyorum ama bence gerçekten iyi oldu. Çünkü gelecekte daha fazla dijital hayata bulaştığımız zaman ki şu an bence fazlasıyla bulaşmış bir durumdayız. Bazı mahrem görüntülerimiz Facebook'ta yüklenmiş durumda. Sadece arkadaşlarımızla paylaştığımız için çok önemsemiyoruz ya da çok yakın aile fertlerimizle ama yarın öbür gün o hesapların hacklenip ya da gizlilik ayarlarını değiştirmeyi unutup başkanın eline geçmeyeceği konusunda kimse bir garanti veremiyor. Bu yüzden bence bu içeriklerin başkaları tarafından paylaşmaması adına önemli bir yasa ama şu anki uygulanış şeklini gerçekten ben de tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Yani en azından bu şekilde olmamalı bunlar uygulanacaksa. Suçlular bulunmaya çalışılmalı ama suçlular bulunmaya çalışılmıyor gibi görünüyor şu anda. Başka bir soru var mı?
İlk Discovery incelemesinde bu Muzaffer Gölcü'yle.
Evet.
O hani benchmark testlerinde çok yüksek puanlar çıktı. Ve sonra da gelen cihaz hani onunla alakalı olmadı. Verilen sözler tutulmadı falan.
Evet.
Ona rağmen Muzaffer Bey'in arkasında durdunuz.
Evet.
Hani orada kullanıcılara bir kere haklısınız demediniz.
Hı hı.
Desteklediniz Muzaffer Bey'i. Bir bu hani neden böyle yaptınız?
Şimdi...
Bir şeyden soracağım.
Tabii.
O ilk incelemedeki telefon, o cihaz hangisi?
İlk incelemedeki cihaz benim o 2 saat boyunca incelediğim cihazdı ve hiçbir zaman aslında çok yüksek bir test skoru almadı. Sadece 35 binlik bir skoru var. Yani Antutu'dan aldığı bir puandır bu da. Sonradan aldığım puan da 34.500 civarı ki Antutu %10'un üzerinde yanılma payı olan bir test yazılımıdır. Daha sonrasında ise kullanıcıların anlamadığı bir nokta vardı o tarafta. Şimdi bu arada sizlere anlatayım olayı kısaca özet geçeyim. Bu biraz özel kalacak ama bizim yaptığımız bir röportajda çok güçlü bir cep telefonunun 1200 lira bir fiyatla Türkiye'de satılacağı açıklandı firma tarafından. Sonra telefon geldi yine güçlüydü ama o söylenen işlemciyi taşımıyordu. Ve 1300 lira fiyattan satışa çıktı. Kullanıcılar da doğal olarak dolandırıldık dediler ama dolandırılmaları için cihazın onlara satılmış olması ya da ön siparişle talep toplanması gerekti ki bunların hiçbiri yoktu. Bu yüzden de kullanıcılarla biz arada kalmış olduk. Yani firmanın dediklerini ben kullanıcılara ilettim. Kullanıcılardan gelenleri firmaya ilettim bir editör olarak ama sonunda bütün nedense hırs bizde patladı ve oldukça fazla eleştiri oklarına maruz kaldık. Burada ben dediklerimde her zaman samimiyim, savunuyorum da bunu. Diğer firmalarla iletişimimizin sağlıklı bir şekilde devam ediyor olması da zaten onların da bu tip şeyleri olan karşıladığını gösteriyor. Bence orada kullanıcılar fiyatlandırma konusunda çok tecrübeli olmadıkları için yanlış düşünüyorlar hala.
Hayır, orada kullanıcıların dert ettiği şey verilen sözlerin tutulmamasıydı.
Tamam ama ne yapsın, intihar mı etsin adam?
Hayır, adamın suçu yok. Orada hani siz dediniz ya, yorumlar şişiyor hani verilen şeyleri yapmadığımız zaman. Eleştiriler geliyor.
Tamam, eleştiriyorlar ama şimdi ben de bir başka düşünceyi savunabilirim sonuçta. Yani eleştirilerin gelmesi demek benim eleştiriler doğrultusunda düşüneceğim anlamına gelmiyor ama onları orada özgür bırakıyoruz sonuçta. Yazıyorlar. Mesela orada hakarete varan şeyler de vardı. Onlar da kaldılar biliyorsunuz uzun süre. Ne zamanki firma dedi ki ya burada hakaret var silelim mi? Onlar bile silelim mi dediler yani. Biz de dedik ki doğru hakaret içeriyor. Biz hani olabildiğince esnek davranıp bırakmaya çalıştık ama belki silmek doğrudur deyip kaldırdık. Zaten kaldırdık. Çok da fazla itiraz gelmedi. Demek ki insanlar hakaret olduğunda hemfikirlermiş. Eleştiriler bazen dozunu kaçırabiliyor dediğim gibi. Ama eleştiri yaparken de şunu unutmayın. Karşınızdaki adam sizle aynı düşünceleri paylaşmak zorunda değil. Hiçbir zamanda böyle bir şey olmamalı bence. Zaten eleştirinin anlamı o. Yani ben de öyle düşünüyorsam eleştiriye izin verme. Anlatabiliyor muyum? Yani benim haricimde bir düşünce olmayacak desem eleştiri yazamazsınız. Ama yazdığınız eleştiriye destek varsa demek ki bu büyük kitleler tarafından destekleniyor demektir. Ama bir düşüncenin doğruluğunu da ne kadar yani çok insan tarafından desteklenmesi göstermiyor. Öyle bir gösterge yok. Yani 100 kişi bir düşünceyi savunuyor, bir kişi başka düşünceyi savunuyor diye bir yanlış, biri doğru olmuyor tabii ki. Evet. Sizden alayım, sıralı gidelim isterseniz böyle. İlk...
Merhaba.
Merhaba.
Ben şeyi merak ediyordum. Acaba siz donanım haber bünyesine nasıl dahil oldunuz?
Şimdi ben bundan öncesinde şöyle söyleyeyim. Ben teknoloji sektörüne girişim. Aslında uzun zamanlardan beri yazılım işiyle uğraşıyordum. Ben bir bilgisayar mühendisi falan değilim. Ben elektronik teknik liseden mezun oldum. Daha sonrasında 2 senelik bir meslek yüksekokulu okudum. İşletme açık öğretiminde askere gitmemek için okuyup bitirdim en sonunda. Ve kısa dönem askerliğimi yaptım. Yoksa onunla da çok fazla ilişkim olmayacaktı. Benim hep bir bloğum olmuştur. Ben internetin ilk oluştuğu zamanlardan beri yani ilk modemi alıp lisede 98-97 yıllarında yani ilk aslında baktığınızda dijital yayın kuruluşunun 96'da yayına girdiğini düşünürsek 97 yılında ben zaten internete bir şekilde erişiyordum ve kendi bloğum vardı. O blokta da ne yapıyordum? Fıkralar yayınlıyordum. O zamanki liseliyim sonuçta. Bildiğim fıkraları yayınlıyordum. Kopya programlar vardı işte indiriyordunuz, kuruyordunuz vesaire. Hayatınızı kolaylaştıracak. Şu an kopyaya karşıyız tabii ki şirket olarak ama o zaman bunları yapıyordum ve bir popülerlik kazanmıştım çünkü internette hiç içerik yoktu. Yani siz ne yaparsanız tutuyordu ve kullanıcıyla iletişime geçebiliyordunuz. Kullanıcı bir şekilde sizi buluyordu, tanıyordu. Onun nimetlerinden yararlandık. Daha sonrasında ise iş hayatım başladığında üniversite bitip bir şirkette çalıştığımda o şirkette biz gelen cihazları test ediyorduk. Bu her türlü elektronik eşyaydı. Bunların hepsinin bir değeri vardı. Ve onların değerince insanlara para ödüyorduk. Yani cep telefonunuzun bir borsa fiyatı gibi bir değeri var ikinci elde. Siz getiriyorsunuz bize, biz test ediyoruz sağlamsa fiyatını size ödüyoruz bitiyor. Satın almak isteyen adam da değerini biliyor, satış değerini biliyor ve gelip satın alıyordu. Ve arada biz aracı oluyorduk. Çünkü insanlar biliyordu ki biz test etmişiz o elektronik cihazı. İkinci el olmasına rağmen sağlam ki satın almışız. O da bizden güvenle satın alabiliyordu. Ben dedim ki ya Mesut, neredeyse o döneme ait, o zaman akıllı telefonlar falan hak getire zaten. Windows Mobile işletim sistemi var ama yani şu anki işletim sistemleriyle falan karşılaştırılamayacak kadar. Geri seviyede işlem güçleri olsun, ekranları olsun, kontrol şekilleri olsun. Ya dedim bu telefonların hepsinin eline geçiyor. Sen de bir telefon sitesi aç. Herhalde yanılmıyorsam 2001 yılına denk geliyor. Benim bir tane mobil sistem vardı ve buradan cep telefonlarıyla ilgili gelişmeleri yayınlıyordum. Çünkü ben geleceğin o tarafta olduğunu o zamanlardan beri hep düşünmüşümdü ve çok fazla ilgim vardır bu konuya. O dönemden beri orada web sitesinde yayınlar yaparken bir yandan da donanım haberin forumlarında kullanıcıların sorularına cevap veriyordum. Şu an sosyal medyadan da çok etkin bir şekilde yaptığım bir konudur. Sizin eğer bir aklınıza takılan bir soru varsa soruyorsunuz. Ben de size elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. O zaman da bunu yapıyordum. Şirket sahibinin dikkatini çekmiş tabii ki. Ve çalışır mısın bizden dedi. Ben de ilk başta kabul etmedim açıkçası. Çünkü zaten çalışıyordum. Bu işi zevk için yapıyordum. Ve paraya dökülmesinin beni mutsuz edeceğini düşünüyordum açıkçası. Ve paraya dökülmesi derken de çok fazla bir şey kazanacağımı da düşünmüyordum. Bir ayın sonunda maaşımı söylediğinde kabul ettim. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra o işi bırakıp bu işe başlamış olduk. 10 senedir de devam ettiriyoruz. Sizin var herhalde değil mi bir sene sorunuz? Evet.
Bir sorum şu. Şimdi Google ve Twitter, Facebook gibi şeyler genelde dikkat ettiğimizde hep yabancı firmaların şeyi.
Evet doğru.
Bunlar yokken siz dediniz forumlar vardı. Forum TV, donanım forum falan.
Doğru hepsi var. Hala da varlar aslında.
Evet. Şimdi bunlar çıktığı zaman siz buna neden ayak uydurmadınız ya da böyle bir fikir mi gelmedi?
Yok şimdi biz şirket içinde toplandık aslında. Ben ekşi sözlük ilk popüler olmaya başladığında bile demiştim ki bizim forumumuz var popüler oluyor. Yani bir sürü insana hitap ediyoruz. Ekşi Sözlüğün benzerini açalım. Yani şimdi o zamanlar görüyorsunuz ve ister istemez onlara karşı bir şeyler konumlandırmak istiyorsunuz. Tehlike olarak görüyorsunuz ister istemez bu tip oluşumları. Çünkü siz bir sosyal medyasınız ve etrafınızda insanların fikirlerini paylaşacakları platformlar çoğalırsa ister istemez onları kaybedip oralara gitmeye başlayacaklarını ve ziyaretçi kaybedeceklerini düşünüyorsunuz. Ha, biz Ekşi Sözlüğü açmadık tabii ki. Çünkü foruma yatırım yapmanın, içeriye yatırım yapmanın bize daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorduk. Düşünüyorduk derken ben böyle düşünmüyorum tabii, o zamanlar çok heyecanlıydım. Sürekli yönetime baskı yapıyordum ama Günoksay böyle düşünüyordu. Patron şirketi sonuçta. Ve o şekilde yolumuza devam ediyorduk. Sosyal medyada geç kaldık. Bunu açıkça söylemek lazım. Yani mesela YouTube kapatıldığında ülkede ben yine bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini ve bir video sitesi açmamız gerektiğini çok baskı yapıp yönetime anlatmaya çalıştım. O dönemde çok zorlayarak bir platformu açtırdım. Ama platform en ufak bir tıkladığında bu başarısız oldu deyip kapatıldık ne yazık ki. O zaman benim o projem de iptal edilmişti ama yönetim olarak sosyal medyanın gücünü ancak şu an anlamış bulunuyoruz. Ve şu anda artık sosyal medyayı yenemeyeceğimizi anlayıp, yani biz aslında kendimizi hep şöyle gördük. Biz Facebook'da, Facebook bitecek biz kalacağız. Twitter bitecek biz kalacağız. Bu yüzden bizim bu platformlarda olmamıza gerek yok. Bizim bu platformlara karşı çok da fazla kendimizi değiştirmemize gerek yok. Şu an zaten bayağı iyi durumdayız. Rehavetine kapıldık tabii ki. Kendi içeriğimize yatırım yaptık. E tabii ki bazı etkenler de vardı. Ne etkenler vardı? Arkadaşlar, yani lafı meclisten dışarı ama belki üstünüze alınsanız da iyi olabilir. Türkiye'de ne yazık ki üniversitelerden çok insan mezun oluyor yazılım mühendisi olarak falan ama yani yazılım mühendisi aradığınızda, iyi bir yazılımcı aradığınızda, iş bitirici bir adam aradığınızda bulamıyorsunuz. Çünkü insanlar genelde okullardan mezun olurken kendilerine kimlik olarak o diplomayı seçiyorlar. Yani sen kimsin dediklerinde ben bilgisayar mühendisiyim diyor. Halbuki bilgisayar mühendisliği mezun olduğunuz okul, sizin kim olduğunuz, yaptığınız projelerle bildiklerinizle ölçülür. Bence insanlar sizle tanışmalı. Daha sonra sen nereden mezun oldun ya dediklerinde bilgisayar mühendisiyim ya da şu okul mezunuyum demeniz lazım. Yani bir şeyler yapabiliyor olmanız lazım ki insanlar sizi ilk yaptıklarınızla tanısınlar. Bu yüzden hep okulda okuyan arkadaşlara söylerim. Okuldan mezun olduğunuzda, ben de okurken yine web siteleri açmıştım. Bir projeniz olsun, ayakları üstünde duran, ne bileyim Twitter'ın klonu olabilir. Bu çok ayıp bir şey değil ama böyle bir klon geliştirirseniz bir başkasına bir fikir verebilirsiniz. Bu çocuk bunu yaptıysa bizim de başka bir projemiz var, orada yardımcı olabilir gibilerinden. Facebook'un klonunu yapmaya çalışın. Arkadaşlarınızla toplanın. Okul bittiğinde bir projeniz olsun. Yani ayakları üstünde duran, insanlara gösterebildiğiniz bir şey olsun. Ve kendinizi böyle gösterin. Size ondan sonra bunu nasıl yaptın, nereden mezun oldun dediklerinde diplomanızdan bahsedin. Şimdi biz de o yüzden kaynak da olmayınca elimizde, doğru yaptığımızı düşündüğümüz işe odaklandık. Evet, şu an çok kötü durumda mıyız? Hayır, bizim yükselişimiz devam etti. Sosyal medya yine yükselişine devam ediyor ama şunu gördük. İnternet bizim korktuğumuz gibi, hani bu dedim ya Ekşi Sözlük açıldığında biz kullanıcılar oraya gidecek diye düşündük, işte ona karşı bir şeyler yapma çabası içine girdik gibilerinden. Aslında internette insanlar oraya da giriyor, size de giriyor günün sonunda. Yani insanları sadece bir platformda tutamıyorsunuz. Facebook'ta vaktini geçiren insanlar var ama zaten bizim hedef kitlemizin dışındalar. Yani ev hanımlarının çoğu eskiden MyNet'e girerlerdi. Orada fal filan bakarlardı. Şimdi ise Facebook'a giriyorlar. Orada fal programları var. Kahve falını filan yüklüyor cep telefonundan. Ona fal cevabı filan geliyor. O tip etkileşim sağlayabiliyorlar o tarafta ama dediğim gibi bizim hedef kitlemizin dışındaki kitleye zaten erişemeyecektik. Ama geç kaldığımızı anlayıp şu anda biz ne yapıyoruz? Onlara karşı bir tutum içinde ya da bir proje içinde değiliz ama o tarafta var olmaya çalışıyoruz. Şu anda sitemize girdiğinizde alt tarafta bizi Facebook'ta beğenin butonu çıkıyor. Bu bir hafta önce başladığımız bir şey. Bugüne kadar biz onlara rakip olarak gördüğümüz, onlardan daha iyi olabileceğimizi düşündüğümüz için orayı görmezden geldik. Halbuki orada bir kitle var. Evet, ulaşamadığımız bir kitle var. Ama o kitlede belki bir işini halletmek için bize girerse bu bizim için avantaj olacak. Şimdi yavaş yavaş bunu anlamış oldu yönetim. Başka var mı soru sormak? Evet.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Benim sorum konuyla biraz farklı. Şimdiye kadar yorumlarda veya yazılan şeylerde gördüğünüz en ilginç yazı.
Ya benim aklımdan çıkmayan bir tane yorum var. Bir tane güç kaynağı incelemiştim. O zamanlar yeni yeni başlamışız. Belki dördüncü, belki beşinci incelememdir. Şey yazmışlardı böyle, güç kaynağını falan es geçip ben bu gömlekle bakkala gitmem. Sen çıkmış video çekmiş bir de bir şeyler anlatıyorsun demişlerdi. Ya ondan sonra ben şey yapamadım bir daha, nasıl söyleyeyim size. O gömleği giyemedim zaten. O gömleği attım ve ben de derin bir yarası vardır ona, bilmiyorum. O zaman çok etkilendim herhalde. Öyle bir şey kaldı. Bir tane daha var. Hangi cihazıydı bilmiyorum ama ben o tip şeyleri gördüğüm zaman uyuyamıyorum. Bir şeyi yanlış anlamışım, bildiğiniz. Yanlış aktarmışım. Yani ama bunu ben öyle zannettiğim için öyle aktarıyorum. Yani size nasıl söyleyeyim? Bir arabanın diyelim ki motoru dizel. Ben inceleme boyunca benzinli olarak anlatıyorum. Bu benim ilk yaptığım konulardan bir tanesi de farklı bir kategoride bir cihaz inceliyordum. O yüzden o kategoride işte eksik çalışmaktan dolayı hızlı bir şekilde o cihazı çıkartalım, gün bitsin, iş bitsin mantığından dolayı bir hatam olmuştu. Ben 3 gün boyunca doğru düz uyku uyuyamadım. Siliyorsunuz ama üzülüyorsunuz da, çünkü benim için önemli bir iş. Ben insanların yorumlarına gerçekten çok fazla önem veriyorum. Belki de bu kadar fazla önem vermemem lazım, bilmiyorum. Bazı etkiliyor yani sosyal yaşantınızı, sağlığınızı da etkileyebiliyor bazen. O yorumdan sonra, oradaki bazı eleştirilerden sonra işte bu işi bırakmayı bile düşünmüştüm o dönem. Ama bundan tabii ki kaç sene önce oluyor? Yaklaşık olarak 9 sene önce. İlk bu işlere başladığımız zamanlarda olan bir şeydi bu da. Başka var mı? Evet.
Donanım haberin tekel olması sizi rahatsız ediyor mu?
Şimdi şöyle bir şey var. Aslında şu anda çok tekeriz denmez. Sadece hala da en çok ziyaret edilen, en popüleriz demek doğru olur.
Büyük çoğunluk donanım haberin yorumlarına göre kararlarını verir.
Evet, yani bizim mesela sevindiğimiz noktalardan bir tanesi var. Biz ilk inceleyen olmayacağız ama en iyi inceleyen olacağız demiştik zamanında. Çünkü ilk inceleme yapmak gerçekten eksik yapmak anlamına geliyor. Zaten işte bu 9 yıl önce anlattığım olay da, beni uyutmayan olay da ilk olma çabalarından bir tanesinden kaynaklanan bir yanlış bilgi vermek olayıydı. Bu herhalde en iyi olmayı tercih ettiğimiz için ya da en iyisini yapma çabamızdan dolayı. Şimdi en iyisi izlemek yanlış olur. Buna sizler karar vereceksiniz tabii. Ziyaretçiler karar verecek ama bu çabadan dolayı takdir ediliyoruz. Biz çok ofiste sabahlamışızdır. Ben sadece bir anakart için bir keresinde 5 gün boyunca ofiste yattım kalktım. Belki garip gelecek size ama. Çünkü yeni bir anakarttı ve o zaman için yeni teknolojiler içeriyordu. O işlemciyle o anakartta nasıl daha fazla hızlaştırma yapabilirim, insanlara daha farklı ne gösterebilirim diye 5 gün boyunca uyumamıştım. Ama hala da o anakarttan dem vurup bana teşekkür eden vardır incelemenin güzelliğinden dolayı. Bir tane Nokia N82 incelemem vardı mesela. Yaklaşık olarak 45 dakika sürüyordu. Bundan ne kadar? N82'nin çıktığı zamanlar önce, tabii zamanını hatırlamıyorum şu anda. Yani şu kadar sene önce söyleyemem. O dönemde de mesela yine çok uğraşmıştık. Ama sırf o incelemeden sonra bizi takip etmeye başlayan insanlar olmuştu. Yani böyle avantajlarımız oldu. Belki de teker olmak sizi rahatsız etmiyor mu derken, keyif veriyor tabii ki. Yani insanların öyle şeyler yazması bizi kamçılıyor. Ben orada onların bir beklentisi olduğunu görmesem açıkçası uğraşmam o kadar. Beklenti olduğunu bildiğiniz için bu kadar da içinizden gelerek bir şeyler yapabiliyorsunuz. Evet.
Ben şey merak ettim. Forum kısmında hiçbir yenilik yapılmıyor Donan Haber'de. Yani yıllardır ben liseden beri kullanırım, üyeyim. Yani hiçbir şekilde değişmiyor.
Aynı tasarım değil mi ev?
Yani ne bileyim, hiçbir yenilik yok açıkçası. Forum kısmında özellikle. Yani asıl ekmeği yiyen kısımda burası diye biliyorum.
Yani ekmeği yiyen kısım biz oluyoruz. Ama ekmeği kazandıran kısım orası oluyor.
Tabii işte ekmeği kazandıran.
Evet.
Yani atıyorum Twitter, Facebook gibi platformlar daha yokken ortada bu platform vardı. Neden hiç yenilenme gereği?
Şimdi yenilenme derken yani yeni özellikler eklenmesi deniyorsa, biz aslında birçok özellik ekliyoruz forma, siz farkında olmuyorsunuz. Çünkü evet, yavaş yavaş ekleniyor. Şimdi orada bizi zorlayan bir şey var. Donanım Haber'in bugüne kadar gelmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi ziyaretçi sayısında çok olmasının sebebi, tabii ki hani diyoruz ya 14 milyon tekil tık alıyoruz falan diye. 14 milyon kişi sadece biz olduğumuz için gelip ziyaret etmiyor. Yani sabah kalktıklarında Donanım Haber'i göreyim diye girmiyorlar. Nereden geliyorlar? Google'da arama yapıyor herhangi bir konuyla ilgili. Yani Google olmasa gerçekten Türkiye'deki siteler, daha doğrusu dünyadaki birçok site bence şu anki hit oranlarının %70'ini, %60'ını alamaz hale gelir. Google'da bir arama yapıyor ve şak diye sitenize düşüyor. Oradan oraya zıplıyor, oradan oraya zıplıyor. Beğenirse kalıyor, beğenmezse gidiyor artık. Hatta bazı insanlar var. Ben Donanım Haber'de çalışıyorum dediğimde anlamıyor. Forum Donanım Haber, ya bir turuncu site var, belki girmişsin de falan. Ya evet ya, ben giriyorum, Forum Donanım Haber falan diye çıkartıyor. Yani aslında Donanım Haber ismini Forum Donanım Haber dediğimizde daha çok anlıyorlar. Neden? Google'dan bir kere gelmiş, işini halletmiş, gitmiş zaten. Nereye geleceğim? Bizim bunu sağlayabilmemiz için de sürekli atılan mesajları tutmamız lazım. Bizde 10 yıllık arşiv var şu anda. Yani 10 yıl boyunca atılan bütün mesajlar database'imizde saklı bulunuyorlar. Bu bir yandan iyi oluyor, ziyaretçiler gelmeye devam ediyor. Bir yandan kötü oluyor, forumda bir değişiklik yaptığımız zaman bizi bu mesaj sayısı sunucu tarafındaki zorunluluklardan dolayı engelliyor. Çok fazla değişiklikler yapamıyorsunuz artık, çok fazla hareket edemiyorsunuz. Çünkü yaptığınız bir radikal değişiklik eski verilere ulaşılmasını engelleyebiliyor ki Google sizi direkt gözden çıkartıyor o zaman. Yani bir kez o bot gelip o içeriğin orada olmadığını anladığı zaman sizi gözden çıkartabiliyor. Bazı yeniliklerimiz olacak. Mesela bizim şu anda en fazla üzerine durduğumuz konu son dönemde çok popüler oldu sosyal medyayla beraber. İnsanların kişisel profillerinin olması. Yani profilleri var, özelleştiriyorlar. Bugüne kadar yazdıkları her şey orada tutuluyor. Bir arkadaşları ya da bir takipçileri oraya geldiği zaman profillerinden o adam kimmiş, ne yapmış, ne ediyor, ne yiyor, ne içiyor bunu görebiliyor. Şimdi biz de forumlarda biraz bu yapıya geçeceğiz. Yani çakma Facebook diyebiliriz. Bir profiliniz olacak sizin. Ve o profille paylaştıklarınızı, yazdığınız cevapları diğer kullanıcılar görebilecekler. Aslında biz bununla ilgili bayağı bir şey yaptık. Bildirimler gelmeye başlamıştır elbet. Bildirimleri görüyorsunuzdur. Sizinle ilgili kaç kişi isminizi kullanarak bir şey yazdı, size bir mesaj attı vesaire bir bildirim ekranımız var. Hatta Android ve iOS uygulamamız da var. Forumda sizinle ilgili bir gelişme olduğu zaman bildirim olarak cep telefonunuza geliyor mesela. Bu bildirimler oradan geldi. Şimdi resim ekleme panelini düzeltiyoruz. Resim ekleme paneli düzeldikten sonra kişisel resimleriniz aslında profilinize girdiğinizde görürsünüz. Bizim altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yüzden çok göz önünde değiller. Bugüne kadar foruma post ettiğiniz bütün resimler aslında profilinizde şu an görüntülenebiliyor. Sadece arayüzü biraz farklı. Video konusunda bir çalışmamız var. Şu anda birkaç tane sunucu üstünde çalışıyoruz. Ama sunucuları kullanması çok zor ve bu sunucuları maliye yatırım yaptığınızda yaklaşık olarak 50 bin dolarlık bir yatırım gerekiyor. Bu yatırım yapmak üzereyiz ama orada şöyle bir sıkıntı var. Videoda ne sunucusu yatırım yapacağız onu da söyleyeyim. Siz bir video gönderdiğinizde bizim forumumuza bunu işleyecek o sunucu ve yayına hazır hale getirecek. Ama kullanıcıdan gelen içerikte şöyle bir sıkıntı oluyor. Kullanıcı çok farklı formatlarda, farklı şekillerde videoyu göndermek istiyor. Sizin bunu tanıyor olmanız ve başka bir formata çevirebiliyor olmanız lazım. İzlenebilir hale getirmeniz lazım başkaları tarafından. Şimdi bu video işini de halledersek eğer o sunucular çalışırsa, görevlerini iyi yaparlarsa ki çalışmazlarsa çalışmıyorlar. Bu yüzden biz de şu anda arka planda onun eğitimlerini alıp bizim Ar-Ge takımıyla beraber eşlenik çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz sunucu üreten tarafla. Çünkü satın aldıktan sonra çalışmama gibi bir olasılıklar olsun istemiyoruz o kadar para yatırdıktan sonra. İşte orayı da halledersek eğer YouTube, Facebook, Twitter'ı hep beraber tek bir platformda size sunuyor olacağız. Aslında arka planda bayağı bir çalışıyoruz bu konuda. Yani donanım haberi sadece isminden kaybeden bir platform olarak göreceksiniz. Halbuki genel anlamda tam bir portal olacak, Türkiye portalı olacak. Yani araba yarışlarında konuşacaksınız, RC model arabaları da konuşacaksınız ve bunları yaparken sizin ilgi duyduğunuz tüm alanlardaki bilgi, o forumdan gelen bilgi, milyonlarca mesajdan gelen bilgi profilinize takip ettiğiniz ekranlara akıyor olacak. Bayağı bir zorluyor ama bunu yapıyoruz. Haklısın. 10 senedir hiçbir şey değişmedi. Turuncu site olarak kaldık. Öyle gidiyoruz ama değiştireceğiz. Turuncu kalmaya devam edeceğiz.
Karmaşık bir teması var zaten. Yani içerikte milyonlarca, yani 10 milyonlarca değişik farklı içerik var. Hani biraz daha yenilik olursa...
Tabii daha flat bir tasarım belki olabilir o tarafta ama dediğim gibi...
En kaliteli insanları kullanıyor burada yani şey değil. Öyle oradan buradan gelen insanlar da değil aslında. Hep çok kendini geliştirmiş iyi insanlar var.
Tabii zaten onlar değer katıyor, diğer kullanıcılara da çekiyorlar. Paylaştıkları şeyler çok önemli bizim için. Yani sadece editörler için gelmiyorlar tabii ki. Bunun çok farkındayız. Ama biz olabildiğince dediğim gibi çalışmaya çalışıyoruz. Elimizde kaynak yok. Bu arada ben ASP konusunda çok başarılıyım. İşte SQL'i adım gibi bilirim falan diyorsanız başvuru da yapabilirsiniz. Bizim şu anda programcı açığımız da var. Yani onu da söyleyeyim. Programcı bulamıyoruz bu işleri yapacak. Hızlı bir şekilde değiştirecek adam yok şu anda. Forumla tek bir kişi ilgilenebiliyor. 4 tane programcımız var ve sadece bir tanesi foruma bakabiliyor. Siz düşünün artık ne kadar bir hızlı ilerleyebileceğimizi. Başka bir soru var mı? Evet.
Abi ben şey soracağım ya. Farz edelim ki Google'a yazdım işte. İnternet sayfamın başlangıç sayfası değişti.
Evet.
Şimdi donanım haberde o kadar çok içerik var ki. Şimdi adam şöyle bir şey yazmış. Farz edelim ki 2007'de yazmış bu yazıyı. Google bunu indeksliyor.
Evet.
İndekslediği zaman 2007'deki şey geliyor.
Doğru.
Sonra aşağı doğru farzı iniyor değil mi? Diğer yandan da her yeni içerik bir sonraki seneye kaymış oluyor. Anlatabildim değil mi? Şimdi sonuçta ne oluyor? Adam şimdi teknoloji değişiyor. Değişmiş oluyor ama benim sayfama gelmiş 2007. Ben bir sonraki ilerideki cevapları görmek için 10 sayfa, 20 sayfa, 30 sayfa ileriye gitmem gerekiyor. Yeri geliyor, forumlarda öyle.
Evet öyle. Yani başkası...
Bu kötü bir şey değil mi? Dezavantaj değil mi?
Şimdi şöyle, teknoloji değişmiş ama sen eğer o konuyu arıyorsan o konu değişmemiş demektir. Yani o cihaz var ki hala kullanıyorsun ki arıyorsun. Bu yüzden de senin bence 5 yıllık deneyimi görmen iyi. 5 yıl boyunca orada bir kullanıcı tecrübesi var. Çünkü tamam teknoloji değişiyor ama... Ama işte o cihaz hakkında yazmış. Şimdi biz ona öyle bakıyoruz. Düşünsene şimdi senin elinde bir tane iPhone 3 var. 3G var. iPhone 3G'den ne yapacaksın? Onunla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsun, bir şey yaratıyorsun. Yani 2014 yılına ait bir içerik bulman zaten çok zor. Neden? Telefon çok eskide kaldı. Üzerinden 4-5 sene geçti. Şimdi ne yapacaksın? Eski bir içerik bulacaksın. O içerikte güncele geleceksin yavaş yavaş. Okuyacaksın ki acaba senden aynı problemi yaşamış ve çözüme kavuşmuş biri var mı? Tersten çalışsa aslında Google tersten çalıştırıyor elinden geldiğince. Yani kullanıcı da son sayfaya git dediğinde gidebiliyor. Google da şöyle yapıyor. Eğer aynı konuya ait daha güncel bir içerik varsa, daha yeni yıllara ait olan. Ve orada da eğer popüler bir konu varsa ve tartışılmaya devam ediyorsa onu üstte gösteriyor kullanıcıya.
Ya benim için dezavantaj oluyor. Ben en fazla 2 sayfa gidiyorum, sonra çarpıya basıp çıkıyorum.
Yani bizim için de dezavantaj oluyor tabii senin öyle çıkman ama. Yani şu anda o konuda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Evet doğru.
Şöyle bir sıkıntı var. O ona bir şey söylüyor. Sonra ona bir şey söylerken sohbet... bir şey
evet, sohbete dönüyor. Haklısın
sohbete
onda.
Sohbete dönüyor falan. Benim aradığım şey 10. sayfadan sonra.
Evet evet. Onu engellemek çok zor. Çünkü onu filtreleyebilmeniz için insanları susturmanız lazım. Yani şöyle bir şeye karar vermen lazım senin. Bu konuyla bu ilgili değil. Ya da bence bu bilgi içermiyor deyip mesajları silmen lazım. Öyle bir şey de yetki verecek. Yani karar verecek birisi değiliz açıkçası. İnsanları serbest bıraktık. Aşağı yukarı kullanıcılar zaten bir sohbet ortamına giriyorlar. Diğerleri tarafından eleştirilince bırakıyorlar. Rastlamışsındır sen de. Artık sohbeti kesin yazıyor alttan birisi zaten onlara. Yani aslında bizim forumlarımızı şey olarak düşünmek lazım. Forumların temeli böyledir. Bir chat ekranı ama log tutulmuş. Siz de o logları okuyorsunuz. Yani kimisi derdini, çaresini arıyor. Kimisi de bir dost arıyor orada. Muhabbet edecek aynı konuda. Öyle bir şey oluyor yani. Başka bir konuda soru sormak isteyen var mı? Başka bir konuda derken yine yani tabii dijital yayıncılık vesaire ilgili. Evet. Hoş bulduk. Evet. Şöyle bir şey, kullanıcıların tavsiyelerini olabildiğince dikkate almaya çalışıyoruz. Yani alabildiğimiz kadar. Neden dersen, bazı talepler var ki bizim yapabilir kapasitemizin dışında oluyor o talepler. Kesinlikle reklamlardan sıkıldıklarını biliyoruz mesela. Ama reklamları azaltamıyoruz. Mesela bu talebi şey yapamıyorsun. Hemen gerçekleştiremiyorsun çünkü ajanslarla anlaşmaların var. O reklam alanını oradan kaldırma gibi bir lüksün yok. Kaldırırsan ajansla sözleşmen bozulur ve bir daha reklam gelmez. Doğal olarak da biz de bu işin devamı için para kazanmak zorundayız. Mesela yani örnek vermek gerekirse. Ama kullanıcılardan gelen tepkiler doğrultusunda ikinci el bölümünü çok düzelttik. İkinci el bölümünü aktif kullanan arkadaşlar biliyorlardır. Şehirler ekledik, puanlama sistemi ekledik, dükkan açabiliyorlar mesela o tarafta. Bizim forumlarda son dönemde bir aktif konu var. Bilmiyorum son dönemde hiç aldınız mı ama... Bu hediye kuponları mesela şu anda inanılmaz fazla el değiştirmeye başladı insanlar arasında. Teknosa'dan gidiyor adam bir televizyon alıyor. 200 liralık bir hediye kuponu kazanıyor. Bunu 100 liraya satıyor bir başkasına. Sen de satın alıyorsun çünkü ekstra bir 100 lira daha var üstünde ve alacağın üründen 200 liralık bir indirim kazanabiliyorsun mesela. Bu kuponların satıldığı bölüme girerseniz forumla alakası olmayan bir tasarım var oranın. Bambaşka bir hale getirdik orayı. Yani kullanıcıdan gelen taleplerin farkındayız ve elimizden geldiğince yapıyoruz. İnceleme tarafında bakarsan yani forumun üstüne. İnceleme tarafında da bize çok talep geliyor. O talepleri zorunlu olarak yerine getiriyorsun. Yoksa bir sonraki incelemeni adam izlemez. Biz de kullanıcıları kaybetmek istemiyoruz mesela. Eğer ürünün şu özelliğine değinin diyorlarsa bir sonraki incelemede mutlaka o özelliğe de değinmiş oluyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani mutlaka dikkate alıyoruz. Çünkü kullanıcı odaksız gidersen eğer kaybedersin. Her zaman biz en doğrusunu biliyoruz diye bir şey yok çünkü. Başka sorusu olan var mı bu konuyla ilgili? Evet arkadaşlar, başka sorusu olanlar kalmadığına göre ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım... Sağ olun. Slide falan bir şey göstermedim sizlere ama umarım sizin için eğlenceli bir kaç dakika oldu bilmiyorum. Süre geçmiştir. Hepinize tekrar teşekkürler.